Ayrım 3.
Ne kendini varlığın içinde yitirmek, ne varlığa hayır demek kişinin kendi varlığında yeni gelecek varlık için boş oda hazırlaması. Ne dünyayı boşaltma, ne dünya tarafından boşaltılma. Yeni varlık, yeni dünya için kendi kendini boşaltma. Görüldüğü gibi kader ve ölüm kavramları büyük önem taşıyor. Yaşama hayırla başlamamak için kişinin kendi kaderinin sahnelendiği kendi dünyasını seçmesi, bu dünyada kendi ölümünü yaşaması, geçmişinin ölümü zorunlu görünüyor. Varoluşçu terapinin getirdiği de bu kaderin kabullenilmesi ve geçmişin tortusu olan egonun öldürülmesi, psikolojik göbek bağının kesilip atılması ve zorunlu sonuç olan yalnızlık. Dostoyevski, insanın psikolojik bir değişim geçirmesi için uzun bir soyutlanmaya girmesi gerekir der. Yaşamı sürdürebilmek için yitirdiğimiz cesaret ve güveni yeni kaynaklardan kazanmak, var mı böyle kaynaklar, dünyayla yeni bağlar kurmak, kader bilincinin hazırladığı zeminden yeni bir geleceğe yürümek. Nietzsche'nin kutsal evet için önerdiği yol da kaderini yüklenmiş devenin kendi ıssız çölüne gitmesiyle başlar. Bu başlangıca Rollo May ve Rankin terapisinin sonunda ancak varılabilir. Ekholm da şöyle diyor. Bir hasta gözüyle daha sağlam kavramlara, değerlere bakmak. Buydu benim en uzun alıştırmam, benim asıl görgüm. Olduysam bunda usta olmuşumdur. Artık perspektiflerin yerini değiştirmek elimde benim. Ellerim yeterli buna. İşte bu yüzdendir ki değerleri yenileyiş gelirse ancak benim elimden gelir. Rollo May, psikolojideki varoluşçu hareketin kaynaklarında Nietzsche ve Kierkegaard'ın psikoloji dünyasının da büyük dehaları olduklarını anlatır. Kierkegaard, daha fazla bilinç, daha fazla benlik der. Oysaki terapi, daha az bilinç, daha az doğru, daha çok yanılsama ve daha çok oyun ilkesinde kuruludur. Rank'e göre nevroz, aşırı bilincin her türlü rol yapma, yanılsama olanağını yok etmesidir. Bu yüzden nevrotik, doğruya en yakın kişidir. Ama bu özellik aynı zamanda yaşamayı da olanaksız kılar. Nevrotik yanılsayabilmeyi öğrenmelidir yaşamak için. May şöyle sürdürüyor. Kierkegaard da Nietzsche'de özel tarihsel durumlar içinde kendi bilinçlerinin trajik sonuçlarından kaçıp kurtulamazlardı. Her ikisi de alabildiğine yalnız, en uç biçimde karşı uyumcuydular. Kaygının, soyutlamanın, umutsuzluğun en derin mücadelesini veriyorlardı. En derin psikolojik krizleri anlatabildilerse bunları yaşadıkları içindir. Nietzsche, doğruların laboratuvarda değil kişinin kendinde denenmesi gerektiğini ifade ediyordu. Her doğru şu soruyla karşılanmalıydı. Dayanılabilir mi? Ve tüm doğrular benim için kanlı doğrulardır. Ve ünlü sözü hata korkaklıktır. Ya da bir şeyi güzel olarak mı algılıyorsunuz? Demek ki yanlış algılıyorsunuz. Bu gerçekten mükemmel yazılarla dolu kitabı Varoluş, bir başka yazının konusu yapmayı umarak Machiavelli'den bir söz alayım. Alıntı Zonta'nın Illness as Metaphor'undan. Tükenmenin, erimenin başlarda tedavisi kolay ve anlaşılması zordur. Ancak zamanında keşfedilmediğinde ya da uygun bir ilkeye göre tedavi edilmediğinde anlaşılması kolaylaşır ve tedavisi güçleşir. Olup biteni önceden ancak yetenekli kişiler görebilir. Böyle bir mesafeden görülünce doğacak kötülükler tedavi edilebilir. Ne zaman ki herkesin görebileceği kadar büyürler, artık bir çare kalmamıştır. Nietzsche ve Kierkegaard'ın kanlı doğruları buluş yöntemleri de böyleydi. Anlamak için hastalığı geliştirmeyi seçtiler. Biri dekadansı, diğeri ölüme kadar hastalığı. Rank Nietzsche'nin ardından üzgündür, der ki bugünkü psikoloji bilgimizle sonu böyle olmazdı ama bugünkü bilgimiz de onun sonuna bağlı. Bu durumu anlatmak için terapi içinde yeni kavramlar gerek, süper iyileşme, aşırı iyileşme gibi. 4. Bir diğer varoluşçu olan Berdyaev'e göre yetersiz insan dilinde hiçten çıkıp gelen yaratıcılıktan bahsederken gerçekte özgürlükten çıkıp gelen yaratıcılıktan bahsediyoruz. Belirlenimcilik açısından bakınca özgürlük bir hiçtir. Var olan düzenlerin hepsine es geçer. Hiçbir başka şey onu belirlemez ve özgürlükten doğan şey daha önce var olan nedenlerden, bir şeyden türemez. Sadece evrim belirlenmiştir. Yaratıcılık kendisinden önce gelen hiçten türer. Yaratıcılık açıklanamaz. Yaratıcılık özgürlüğün gizidir. Özgürlüğün gizi ölçülmez derinliklidir ve açıklanamaz. Hiçten yaratma olanağını reddedenler, kaçınılmaz biçimde yaratıcılığı belirlenmiş bir düzenin içine oturtmak zorundadırlar. Böylece de yaratıcılığın özgürlüğünü inkar etmiş olurlar. Yaratıcılık içerden ölçülemez ve açıklanamaz derinliklerden çıkıp gelen bir şeydir. Dışarıdan dünyanın zorunluluğundan değil. Tam da yaratıcı edimi kavrama isteği, onu kavrayamamanın nedenidir. Yaratıcı edimi kavramak, onun temelsiz ve açıklanamaz olduğunu tanımak demektir. Yaratıcılığı ussallaştırma isteği, özgürlüğü ussallaştırma isteğiyle ilişkilidir. Özgürlüğü tanıyan ve belirlenimciliği istemeyenler de özgürlüğü ussallaştırmaya çalışmışlardır. Oysa ki özgürlüğün ussallaştırılması, özgürlüğün sınırsız gizi inkar edildiği için bizzat belirlenimciliktir. Özgürlük varlığın tabansız temelidir. Tüm varlıktan daha derindir. Özgürlük ölçülmez derinlikte bir kuyudur, dibi en son gizdir. Bu kitapta yaratıcılık üzerine izlenimler var, ussallaştırmanın yetersizliğinin kanıtlanması isteği var. Rollo May ön sözde yaratıcılığın büyüleyici sorularından bahsediyor. Yazılarını hep tamamlanmamış göründükleri için yayımlamayı düşünmemiş, yaratının gizemi sürdüğü için sonra bitmemişlik niteliğinin hep kalacağını, bunun bizzat yaratıcı sürecin bir parçası olduğunu anlamış. Benimse bu alıntıyı buraya koymamın nedeni yeni bir güven kaynağına olan ihtiyacım. Yaratıcılık hiçlikten sonra geliyorsa ve ben biliyorum ki yaşamım bana bir hiçlik hazırlıyor, o halde bu ölüm anından sonra yeniden yaşayabilirim. Burada bahsettiğim hiçlik ne mi? Kendi nevrozumu aşmam tabii. Tamamlanmamış bir bireyleşmeyi, karşılaşması, yüzleşmesi eksik kalmış bir yaratıcılığı, ilerleme ve gerilemenin orta noktasını, ölmemek için yaşamamayı, us dışına karşı toplumsal usumu, usuma karşı us dışımı gerçekleştirmemiş bir mücadeleyi, biçimlenmemiş bir kaosu, sevilemeyen bir kaderi, kabullenilemeyen bir farklılığı aşmam. Ara durum psikolojisinin bunaltılarında boğulmadan önce Kafka'nın hayatın başladığını söylediği geriye dönülemeyecek noktayı bulmam gerektiğini düşünüyorum. Hani şu Pave'nin bahsettiği uçurumlar var ya, karşılaşıldı mı ince ince hesap edilip dibine inilecek uçurumlar, fazla zaman geçirildi mi birden insanın ayağının altında açılacak olan uçurumlar, insanın inmediği de düştüğü uçurumlar, insanın seçmediği de seçildiği tutkular, başına getirmediği de başına gelen ölümler. Paves o kadar sözünü etmesine rağmen inmedi o uçurumlara, sonra onca senedir sembolünü, metaforunu kurmaktan öteye geçemediği şeyi yaptı. Canına kıydı. İşte o yüzden hiçlik ve yaratıcılık güvenme arzusuyla doluyken güvenilecek bir şey kalmadığı zaman da yeni güven kaynakları. Nietzsche yaratıcılığın ancak bilincin ölüm anında olabileceğini söylemişti. Toplumsal eleştirinin bu kadar yaygın, yaratıcılığın, yaratıcı cesaretin bu kadar düşük olduğu bir toplumda yaşamamızın nedeni sanatçılıkla entelektüelliğin bu kadar ucuza satın alınması değil mi? Batıdan ödünç alınmış, doğum yeri bu toplum olmayan, olgunlaştıklarında isim kazanarak kültürü zenginleştirmiş bir yığın nitelik suda yüzer gibi yüzüyor toplumun içinde. Yapıştırılacak, yüklenecek kişi arayarak. Bilinmişi bildiğini göstermek, görülmüşü gördüğünü göstermek yeterli mi? Ondan sonrası aşağıya oyun, yukarıya oyun. Toplumda neyin yolunda yürümediğini göstermek bilinçlilik sayılıyor, gazeteci bu yüzden iyice palazlandı. Şimdi sıra toplumun bilim adamlarıyla teçhiz edilmesinde. Her toplum gibi bize de psikologlar lazım. Her olguda ortaya çıkıp yaşamı psikolojize edecek hazretler, bence psikolojik bilgiyi tek bir nedenden ötürü gereksiniyoruz. O da psikolojiden kurtulmak için, psikolojinin sınırlarını görmek, ötesine geçmek için. Elimize henüz sadece tozlanmış Freudçuların çevirileri var. Psikolojik meselelerle karşılaşan kaç kişi bu kitapları aldı ve en fazla bilgiye ihtiyaç gösterdiği zaman anlamayarak rafladı? sıcak, vital bir zamana giriyoruz. Tarihin vital düzeyi sağ olsun liberalizm, renkli basın, ithalat, yeni geleneği yükseldi. Gerek geleneğin gerekse ekonominin getirdiği kısıtların küçük hesaplarıyla duygularını kızıştırmamış, tutkuyu daraltmış, güzeli tanımamış bir toplum bu. Bu gidişle imgelerle insan ruhuna neler yapılabileceğini en grotesk görüntüleriyle seyredeceğiz. Bu olgu üzerine Batı'da çok konuşuldu. Adına duygusal kifayetsizlik diyorlar. Burjuvazinin, daha çok da orta sınıfların kronik bozukluğu olarak ünlendi. Vitalitenin, bireyleşmenin, güzelin, sahip olmanın, hafifliğin, kendiliğindenliğin yeni biçimlerde ortaya çıktığı bu atıl toplum, yakıcı bir hayırla yeni değerlere yanıtını hazırlıyor. Burjuvazi, kendi değerleri olduğunu düşündüğü bu değerlerin ortaya çıkışını alkışlıyor, kendi farklılığını, kendi psikolojisini Türkeliler adı verilen insan topluluğunun yüzüne çarpıyor, iyice gizlenmesi gereken bir şeyi onlara göstermek için her şeyi yapıyor. Psikolojinin son 30-40 yıldır üzerinde en çok durduğu olgu, kaygı olgusu. Bu meselenin üstesinden gelmek için Batı'da seferber edilen entelektüel ordu, verilen toplumsal hizmetler, toplumsal yapıyı korumak için gerçekleştirilen icraat muazzam. Bizse kaygı çağına hiçbir bilgi donanımına ve toplumsal hizmete sahip olmadan giriyoruz. Tek kurtuluş imanda, ama küstah burjuvazi hiç vakit kaybetmeden dini inanca sahip kesimi güldürü konusu yapıp nasıl yaşıyorlar haberciliğiyle onlara ayrı bir toplumsal sınıf haline getirdi. Toplumda öyle yeni dinamikler gelişiyor ki ussallaştırma gizil gücü bu kadar düşük olan bir toplum us dışı kaynaklarını nasıl eritebilir? Us dışı kaynakların kötünün sembolleştirilmesiyle nasıl eritildiğine küçük bir örnek almak istiyorum buraya. Newman, Yeni Gine'de yaşayan sebze yetiştiren bir halk olan Gururumbalıların arasında görülen bir sendromdan bahseder. Yaban domuzu olma sendromu. Gururumbalıların yaşadıkları yaylalarda yabani, evcilleşmemiş domuz yoktur ve burada yapılan analoji sahibinden kaçan, vahşileşen ve öteki hayvanlara saldıran domuzlara kıyasla yapılmıştır. Gururumbalılar ehli domuzların niye saldırganlaştıklarını anlamazlar fakat böyle bir davranışın geçici bir durum olduğuna inanırlar. Belli bir muameleye ve ritüele tabi tutulan hayvan tekrar evcilleşebilir. Bu yaban domuzu olan kişi için de geçerlidir. İnsani kontrolden çıkış geçici bir süre içindir ve topluma tekrar dahil edilmelidir. Reintegration. Yaban domuzu oluşla sancılanan birey çeşitli saldırgan tavırlar takınabilir. Yağmalama, onu seyredenlere ok atma vesaire. Bu saldırılar her nasılsa nadiren ciddi zararlara yol açar. Bu davranış etki altındaki birey aldıklarıyla birlikte ormanda kaybolup onları yok edinceye kadar birkaç gün sürer. Genellikle önemsiz parçalar çalınmak üzere ortada bırakılır. Sonra normal haliyle köye döner, ne kendisi olanları hatırlar ne de kimse ona hatırlatır. Başka bir durumda tekrar yabani durumuna dönebilir. Bu durumda yakalanır ve aynı şekilde davranan domuzlara uygulanana benzer bir törenden geçirilir. Tüten bir ateşin üzerine tutulur ve ardından vücudu ahalice domuz yağıyla baştan aşağı sıvazlanır. Bu bir ceza değildir. Bununla birlikte görevli bir kişi tarafından adına küçük bir domuz öldürülür ve makbul köklerden müteşekkil bir sofraya buyur edilir. Görüldüğü gibi bu ilkel toplum kendi nevrozunu, bireyinin farklılaşmasını toplumsal açıdan biçimlendirebilmiş, nevroza geçerli bir ifade hakkı tanımış, yaşamda kabul etmiş, legal kılmış. Gururumbalılar nevrozun kişinin kendi hayalet tarafından ısırılmasıyla ortaya çıktığına inanıyorlar. Bu hayaletler kötü niyetli zararlı varlıklardır. Isırılmayı birey kendi seçmediği için davranışlarından sorumlu tutulamaz. Gururumbalılar duygulanımların, emotion, kendi çığırında akmasını sağlayarak, mahirane bir şekilde tehlikesiz kanallara yönelterek bireyi topluma tekrar katarlar. Salisbury, yaban domuzu olma gibi tepkilerin gruba uymayan bir karar, isteme varıldığını ve bunun bireyin sorumluluğu dışında gerçekleştiğini haykırmak üzere ortaya çıktığını söyler. Etkilenmiş bireyler kendi istemleriyle kendilerini hayaletlerin saldırısına uğrayarak ısırılabilecekleri yerlere atarlar. Bir domuzu karanlıkta ormana kovalar, bir mezara basarlar vesaire. Oysa bizim sorumluluk anlayışımızda birey ruhunda ortaya çıkan kötülüğün, farklılığın sorumluluğunu toplumla ne kadar paylaşabilir? Böylece büyük ihtimalle gururun balıların çapulcu nevrotik tipine karşı toplumumuzda şizoid, içe kapanık ya da ifadesiz tip başat olarak ortaya çıkar. Nevrozun farklılığın ifadesi, nevrotin kendisi tarafından toplumsal uslu töreyi kullandığı için kötünün ifadesi olarak anlaşılır. Toplumdan gelecek umudu yitirmemek için kötünün ifadesini yani kendini engeller nevrotik. Modern toplum, gururumba toplumunun kötüyü toplum dışına konumlandırmasının ve ifade hakkı tanımasının tersine kötüyü bireye bırakmıştır. Tıbbın gelişimiyle bedensel hastalıklara erken teşhisle çözüm bulan toplum, bir yandan da farklılığın erken teşhisiyle ruhsal hastalıkları yarattı. Biz ruhsal farklılık taşıyanlara gururumba ihtimamını gösterir miyiz? Yapılan daha çok farklılığın teşhisiyle yalnızlığa mahkum etmektir. Gizli toplumsal mahkemeler bireyin iç dünyasında Kafka'nın anlattığı süreçle kuruluverir. 5. Bir takım kavramlar Türk diline yabancı olduğu için bazılarını dipnotlarla anlatmaya çalıştım. Konunun karmaşıklığı, ilginçliği ve bence öneminden ötürü kısa kesilemeyecek olan bir ayrım koymayı ön söze almak durumunda kaldım. Bu kitabın çevirisinde ortaya çıkan önemli güçlüklerden birisi, İngilizce'de ve psikolojide ayrımları konmuş olan etki, duygulanım ve duygu, affect, emotion, feeling sözcüklerinin taşıdıkları anlamın aktarılabilmesiydi. Bu sözcüklerin özellikle yaratıcılık psikolojisinde taşıdıkları anlamdan ötürü ayrımlarının konması gerekiyor. Duygu sözcüğü Türkçe'de genellikle etki ve duygulanımı da yeri geldikçe kapsıyor. Ancak bu konudaki literatürde de büyük bir karmaşa hakim. Her özgün düşünürün neredeyse kendisinin getirdiği bir tanımlama, konumlama ile karşılaşılıyor. Bu yüzden ben burada kesin ayrımlar getirmek yerine daha çok bir izlenim, bir sezgi ile bu ayrımların varlığını ortaya çıkarmayı deneyeceğim. Jung'a göre insanın psikolojik işlevleri duygu, duyum, sezgi ve düşünme. Yani insanın psikolojisi karşılaştığı dünya içeriklerine karşı kendi dünyası da dahil an içinde bu dört şekilde yanıt veriyor. Bu işlemler kimi durumlarda birbiriyle zıtlık içinde bulunsalar dahi hepsi bir arada da işlevlerini sürdürebilirler. Bu işlevlerin bir aradalığını daha sonra açıklayacağımız farkındalık sözcüğü ifade eder. Burada belirlemeye çalıştığımız bu işlevlerin bir aradalıklarının getirdiği bileşimlerin sonuçları değil, sadece duygu olduğu için bu bütünlüğü sadece duyguyu parantez içine alarak kuralım. Duygu Jung'a göre ego ve verili bir içerik arasında cereyan eden bir süreçtir. Bu süreç içinde içeriğe kabul veya red, hoşlanma ya da hoşlanmama cinsinden bir değer yüklenir. Duygu dış dünyadan tümüyle bağımsız olabilecek olan, tümüyle öznel bir süreçtir. Duygu bir çeşit yargılamadır. Entelektüel bir yargıdan farkı, amacının kavramsal ilişkiler değil, öznel bir kabul ya da red kriterini gündeme getirmesidir. Duygunun yoğunluğu artarsa bir etki haline gelir. Jung burada duygulanım, emotion ile etki, effect arasında bir ayrıma gitmiyor, duygular arasında etkin duygu ile edilgin duygu ayrımını getiriyor. Edilgin duygu işlevi, özel bir içerik tarafından tahrik edilip çekilerek öznenin duygularını bu içeriğe katılmak zorunda bırakır. Burada işlev olan duyguyla zaman içinde yer tutan bir nesnesi içeriği olan duygu birbirlerinden farklı şeylerdir. Örneğin hoşlanmadığı bir konseri terk eden bir kişiyle konserde kalarak hoşlanmadığı duyguları yaşamaktan kendini kurtaramayan iki kişiden ilki etkin bir duygu işlevi ile yaşayacağı duyguları seçebilirken ikincisi zayıf bir duygu işlevi ile istemediği duygulara mahkumdur. Etkin duygu işlevi özneden yapılan bir değer aktarımıdır. Bu yüzden de bir yönü vardır ve istemin bir edimi sonucu ortaya çıkar. sevmek ve aşık olmak etkin duygu ile edilgin duygunun birer türü olarak karşımıza çıkar. Diğer bazı psikolojik kuramlara baktığımızda duygulanım, emotion kavramının Jung'un edilgin duygu kavramını kapsadığını görebiliriz. Etki ile duygulanımı birbirinden ayırmayan Jung, duyguların yüksek bir yoğunlukta olduklarında kendilerini fiziksel bir katkıyla kuvvetlenme ile duygulanım düzeyinde gösterdiklerini söyler. Pratikte bir ayrım yapmak içinse duygunun istem sonucu ortaya çıktığını söyleyerek ayrım getiriyor. James Averill duygulanımın doğasını şöyle anlatıyor. Emotion Latince emovere'den üretilmiştir. Fiziksel ve psikolojik rahatsızlık, huzursuzluk, ıstırap, çalkantı, altüst olma durumlarına karşılık olarak kullanılır. Duygulanımın psikolojik durumlar için kullanılması yeni bir gelişmenin sonucudur. Neredeyse 2000 yıldır eski Yunan'dan 18. yüzyıl ortalarına kadar duygulanımlardan tutkular olarak söz ediliyordu. Tutku yani passion ise Latince pati, acı çekmek ve Yunanca pathos sözcüğünden gelir. İngilizce'de edilgin, pasif ve hasta patient sözcükleri de aynı pati kökünden türetilmişlerdir. Bu kavramların kökündeki düşünce, bireyin bir değişmeyi başlatması ya da bir eylemi gerçekleştirmesinin tersine, başına gelen bir değişime katılmakta veya bu değişimden acı çekmekte olduğudur.